Dünden Yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Faruk Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bu akşam Selçuk Üniversitesi'nden anayasa hukukçusu Faruk Bilir Hoca ile beraber hükümet sistemlerini ve yeni anayasa tartışmalarını ele almaya devam edeceğiz. Hocam geçtiğimiz haftalarda son olarak yarı başkanlık meselesinde kalmıştık. Evvela bizim 82 anayasası ve özellikle 2007'de yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ve 10 Ağustos 2014'te de seçilmesinden sonra bu yarı başkanlık tartışmaları alevlendi. Fiilen buna mı geçildi? İşte geçilmesi için, anayasal olarak geçilmesi için neler yapılması lazım? İstikametinde tartışmalar yapılıyor. Ve ister istemez bu tartışmalar oldukça da bu modelin ilk örneği olarak Fransa'ya bakılıyor. Fransa üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Bu Fransa'yı biraz daha hatırlayıp biraz daha konuşalım. Yarı başkanlık Fransa'da çok kısaca hocam hatırlatalım. Çünkü geçen hafta konuşmuştuk.
Evet.
Nasıl başlamıştı? Buradan başlarsak tekrar tatbikatına da bakarız.
Evet, Fransa'da da aslında başlangıçta parlamenter sistem var. 1958 yılında bir anayasa yapıyorlar. 5. Cumhuriyet Anayasası. Bu anayasayla Cumhurbaşkanı'na önemli yetkiler veriyorlar. Ve 1962 yılında da Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilme yöntemini benimsiyorlar. Aslında Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkilerine halk tarafından seçilme yöntemi de eklenince aslında Fransa'daki sistem yarı başkanlık olarak nitelendiriliyor. Ama bu nitelendirme 1980'li yıllarda, 1980'de Duverger tarafından yapılıyor. Yarı başkanlık sisteminde aslında devlet başkanının çok önemli yetkileri var. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, devlet başkanı halk tarafından seçiliyor. Üçüncü özelliği de meclise karşı sorumlu bir hükümetin var olmasıdır. Üç temel özelliğe sahiptir ki prototipi Fransa'dır ama Fransa dışında da işte Finlandiya'da, Avusturya'da kısmen uygulanan bir sistem. Bu melez bir sistem, hem başkanlık sisteminin hem parlamenter sistemin özelliklerini taşıyan karma bir sistem olarak nitelendiriliyor.
Aslında biraz yarı başkanlık hani parlamenter sistemin işlememesi halinde önce fiilen başlayan sonra da hani biraz hukuki bir
düzenlemeyle
anayasal bir çerçeveye oturtulan bir sistem. Biraz belki hani Finlandiya örneği de oradan anlatılabilir. Bir başka hafta Finlandiya'ya biraz daha yakından bakabiliriz belki.
Evet.
Bu Fransa'ya dönecek olursak hocam, bu aradan geçen zaman zarfında yani bu ne demektir? Yaklaşık 50 yıldır,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Fransa'da yarı başkanlık sistemi uygulanıyor. Bu 50 yıl aslında hani bir sistemi değerlendirmek için uzunca bir süre, yeterli bir süre. Ve aynı zamanda hani Fransa'da hani çok küçük, ihmal edilecek bir örnek değil. O bakımdan da hani örneği temsil edebilecek bir ülke, evet, üzerinde tartışılabilecek bir ülke.
Özellikle hükümet sistemi konusunda yaşadıkları sorunlar bizim sorunlarımıza da benziyor.
Ha evet, zaten hem benziyor hem de Fransa'nın bir de şöyle bir özel durumu var Türkiye için. Öteden beri idari sistemde örnek alınan, hatta zaman zaman siyasi olarak da atıfta bulunulan siyasi fikirlerin aktarıldığı, evet, siyasi söylemlerin aktarıldığı bir örnek Fransa.
Aynı zamanda Sayın Hocam, hukuk sistemi olarak Kara Avrupası hukuk sistemi ki bu konuda Fransa öncü ülkelerden ve Türkiye'nin benimsediği sistem de aslında Kara Avrupası sistemi. Doğru. Çok benzerlikler var.
Hukuk sistemi, idari yapı itibariyle dediğimiz gibi siyasi sistem itibariyle hatta zaman zaman bu laiklik uygulaması, oradaki Jacoben anlayışın Türkiye ithali sonra bunun demokratikleşmesi, yorumlanması, bu istikametteki tartışmalar Fransa Türkiye mukayesesini belli bakımlardan anlamlı hale getiriyor. Evet. Ya da Türkiye'nin Fransa'ya bakmasını anlamlı hale getiriyor. Buradan biraz daha bakarsak hani bu 50 yıl içerisinde şimdi sizin anlattığınız çerçeve içerisinde şimdi Cumhurbaşkanı'nı hak seçiyor.
Evet.
Ama onun dışında parlamento ve başbakan da var.
Evet.
Şimdi Cumhurbaşkanı'yla parlamentonun içinden çıkan başbakan aynı partidense
mesele yok.
Mesele yok gibi görünüyor. Bazen orada da mesela şöyle bir şey hani olabilir en azından teorik olarak. Bu iki kişi aynı partinin farklı hiziplerini temsil edebilir.
Evet.
Ve o partiye hakimiyet mücadelesine girişebilirler. Bundan kaynaklanan problemler de doğabilir. Ama hani gene bunu ihmal edersek aynı partiden olma halini bir yana bırakalım. Ama farklı partilerden seçildiğinde ne oluyor hocam?
Evet. Tabii Fransa'daki yarı başkanlık sistemi işleyişinde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın farklı partilerden olması durumunda bu kohabitasyon olarak nitelendiriliyor. Yani birlikte yaşama. Cumhurbaşkanı Başbakan ile aynı görüşe sahip değilse, farklı partiden ise yarı başkanlık sisteminin işleyişinde aslında sorun demeyeceğim ama bir farklılaşma oluyor. Bu durumda Fransa uygulamasında, kohabitasyon uygulamasında 3 kez yaşanıyor. Ve çok güçlü Cumhurbaşkanı aslında biraz kendini geri çekiyor. Ve Başbakan ön plana çıkıyor. Dolayısıyla aslında sistem parlamenter sistem gibi işliyor.
Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan'a, onun partisine, onun meclisteki çoğunluğuna kendi
saygı
programını
diyor.
Uygulayacak bir alan açıyor ve geri çekiliyor.
Son derece de demokratik bir tutum. Eğer Cumhurbaşkanı ile Başbakan aynı görüşe, aynı partiye mensup ise bu durumda sistem aslında başkanlık gibi işliyor. Dolayısıyla Fransa uygulamasında yarı başkanlık sistemi parlamenter sistem ve başkanlık sistemi arasında gidip gelen bir sistem. Ha burada işleyişinde bu aslında birlikte yaşama durumu tabii ki kimsenin arzu etmediği bir durum değil. Fakat bu yarı başkanlık sisteminin bir sonucu olarak özellikle meclis çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı farklı görüşten ise aslında Fransızlar bu şekilde bir uygulama benimsemişler. Bu sistemde gayet güzel işliyor.
Evet. Bu Fransa'da aslında hani başlangıçta bir tartışma konusu oldu ama aradan geçen zaman zarfında bu modeli değiştirelim diye büyük bir siyasi hareket değil mi?
Evet.
Siyasi proje çok ortaya çıkmadı.
Yani yarı başkanlık sisteminin Fransa'ya uyduğunu, Fransa'nın bu düzenlemeyle, yarı başkanlık sistemiyle hem hükümet sistemi istikrarını hem siyasi istikrarı bu sayede kurduğunu söyleyebiliriz. Ki aslında konuşmamızın başında söylemiştik, siz de söylediniz. Fransa'nın hükümet sistemi ile ilgili yaşadığı tecrübeler, kötü örnekler, işte koalisyon hükümetleri. Baktığımız zaman hükümetlerin ortalama ömürleri vesaire bizden daha az aslında. Ve Fransa'da bu istikrara bir çözüm olarak bir sistem benimseniyor. Fakat bu sistem işte hadi yarı başkanlık sistemi kuralım diye öngörülmüyor. Sorunları belli. İstikrarsızlık var. Hükümetlerin görev süreleri fazla sürmüyor. Sorunlarını masaya yatırıyorlar ve bir sistem dizayn ediyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkan sistem yeni bir sistem oluyor. Kendilerine özgü oluyor ve bununla bütün sorunlarını çözüyorlar. Hani Türkiye içinde aslında yarı başkanlık sistemiyle ilgili Fransa'dan örnek alınabileceğimiz veya yarı başkanlık sistemiyle ilgili Türkiye'de yapılmak istenen değişiklikler vesaire baktığımız zaman aslında 1982 Anayasası Fransa'ya benzer bir şekilde Cumhurbaşkanı'na çok önemli yetkiler veriyor. Hatta o dönem anayasa hukukçuların...
Hocam bence oraya geçmeyelim. Biraz sonra oraya geçeriz. Bu Fransa'daki modelde bunun siyaset yelpazesine yansıması mesela hani iki partili bir sistem olmuyor. Hala Fransa'da çok partili hayat bu manada devam ediyor.
Ama burada işte Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi aslında iki partili bir sistem olmasa da özellikle ikinci turda partileri ittifaka zorluyor.
Evet, burada iki tur var. Yani başkan eğer birinci turda seçilmezse
ikinci tur.
İlk iki aday ikinci tura kalıyor.
Evet.
İlk iki aday etrafında siyasi partiler, baskı grupları, çeşitli gruplar ittifaklar kurmaya başlıyor değil mi?
Tabii biz bunu aslında ülkemizde Cumhurbaşkanı seçiminde de yaşadık. Halk tarafından seçilmesi. Zaten seçim çok benzer.
Bizde ikinci tura kalmadan daha birinci turda böyle bir ittifak oldu. CHP ile MHP
oldu.
Ortak aday gösterdi.
Evet. Yani sonuçta çoğunluk sistemi ki Cumhurbaşkanı seçiminde de var. İster istemez en güçlü iki adaya oyların yönelmesini gerektiriyor. Ama ikinci turda bir zorunluluk olarak, hatta buna hukuki veya siyasi zorunluluk da diyebilirsiniz. İkinci turda ister istemez, çünkü birinci turda en yüksek oy alan iki aday katılacağı için bu şekilde. Ha, bu iki partili bir sistemi yaygınlaştırır mı? Tabi bu daha çok seçim sistemiyle de alakalı. Fransa'da meclis seçimlerinde de aslında çoğunluk seçim sistemi uygulanıyor. Dar bölge çoğunluk seçim sistemi. Dolayısıyla aslında parti sistemlerini seçim sistemlerinden bağımsız düşünemeyiz.
Evet, yani sadece hükümet sistemiyle beraber değil, seçim sistemiyle beraber düşünmek lazım. Bunu geçtiğimiz programlarda söylemiştik. Hatta kısmen girdik de seçim sisteminin nasıl sonuçlar meydana getirdiğini veya mesela eğer hükümet sistemiyle oynamak istemiyorsanız seçim sistemi üzerinden bir takım problemleri, istikrar, bir çoğunluğu meydana getirmek gibi çözmek lazım geldiğini konuşmuştuk. Önemli olan ama herhalde bir problemi tespit edip o problemin çözümüne yönelik modeller, seviyeler öngörmek. Ortaya koymak. İşte hükümet sistemi olsun, seçim sistemi olsun, bu anlamda müracaat edilecek bir modeller ve kavram setleri sunuyor bize. Evet. O yüzden de bunları çokça tartışmanın faydalı yönleri var. Çünkü neticede bunları tartışmadan hangi kavram setiyle o problemi çözeceğimizi tam olarak bilemeyebiliriz. Ön yargıları bir yana bırakarak bu kavram setlerine yakından bakmak, hangi problemlerini ölçüde çözer, bunlar üzerinde yoğunlaşmak lazım. Peki hocam, şimdi başkanlıkta da böyle ama şimdi bu yarı başkanlık sisteminde bu iki tur meselesi üzerinden biraz konuşalım. Bu toplumsal anlaşmazlıkları, farklılaşmaları, bazen işte kutuplaşmaları artıran bir karakter de kazanabilir. Tam aksine yumuşatan bir karakter de kazanabilir.
Evet,
doğru, yanlış mı düşünüyorum hocam?
Doğru. Yani bu iki turlu seçim sisteminde veya iki turlu seçimde belirttiğiniz gibi dünyada da uygulanıyor. İki parti sistemi olmasa da genellikle iki büyük blok ve bu aslında Avrupa ülkelerinde merkez sağ ve merkez sol blok şeklinde neticelenebiliyor. Burada belirttiğiniz gibi aslında bir takım ittifaklar yoluna gidilebilir. Hatta uzlaşma yoluna gidebilir sizin söylediğiniz gibi. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki bu iki büyük blok arasındaki kutuplaşma da giderek artabilir. Hani bunu ben çok olumsuz olarak da nitelendirmiyorum. Sonuçta tek kişinin seçilecek olması, büyük partilerin veya büyük blokların bu yarışı göğüsleyecek olmaları ki çoğunluk seçim sisteminin doğasında vardır. Yani küçük partilerin ister istemez ikinci tercihlerini gündeme getirebilir veya ona oy verenlerin. Bu da yani demokrasi açısından birinci tercihim olabilirse birinci turda ona oy verilir. İkinci turda daha çok daha az istediği adaya verilebilir. Ki hatta belki şunu örnek verebiliriz. İngiltere'de belediye başkanlığı seçimlerinde seçmenler iki tercihte bulunuyor. Birinci tercihleri en çok istedikleri, İkinci tercihleri de birinci tercihleri seçilemezse kim istiyor? Ondan sonra iki istiyor. Ki bunlar bence demokrasinin güzellikleri. İşte burada da yani eğer gerçekten bu seçimlerde, iki turlu seçimlerde bloklar iyi oluşturulabilirse bence bu uzlaşma adına toplumda daha olumlu sonuçlar verebilir.
Evet, buradan aslında hani bir rasyonelleşme, işte seçmenin stratejik oy kullanması, dolayısıyla evet, daha fazla mukayese yapması, kıyas yapması gibi seçmeni daha çok işin içine taşıyan, hı-hı, politikleştiren bir damar da var.
Evet.
Bir başka husus da belki şu, hani bu uzlaşmaların tesis edilmesi için siyasi lider ve elitler arasında bir hani konuşma zemininin olması lazım. O manada o blok içerisinde en azından bir uzlaşma zemini ortaya çıkıyor. Çünkü biz biliyoruz ki aslında bazen birbirine yakın olan partiler de çok uzlaşmaz bir çerçeve çizebiliyorlar, evet, değil mi? Mesela biz geçtiğimiz dönemlerde 90'lı yıllarda Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi,
evet,
Demokratik Sol Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi birbiriyle uzlaşmayan, en çok birbiriyle mücadele, evet, eden partilere dönüşmüştü.
Evet.
Böyle bir hani iki tur meselesi olsa belki
merkez bunlar, sağ ve merkez sol blok.
Evet. Yani o, evet, öyle bir rasyonelleşmeyi temin edebilir. Bir de benim hani işaret etmek istediğim noktalardan birisi de şu. Birinci turda da hocam, ikinci turda da neticede %50 oy almak durumunda aday. Dolayısıyla o %50'yi temin edecek bir dil ve kompozisyon oluşturmak zorunda.
Evet.
Yani aynı zamanda ittifak sistemi oluşturmak, hı-hı, zorunda. Bunun da beraberinde getirdiği diğer seçmen kitlesini hani dikkate alma mecburiyeti var.
Evet.
Bu manada hani o kutuplaşmaları törpüleyecek bir yön de var bu sistematik, evet, içerisinde.
Tabii bizim seçim sistemlerinde aslında iki partili sistemlerde genellikle ikiden fazla parti var ama iktidar sürekli bu iki parti arasında el değiştiriyor. Ve iki parti sisteminin özellikleri belirtilirken aslında iktidarı yüzer gezer oylar belirliyor. Ve %90 oranında işte İngiltere'de, Amerika'da uygulanan seçim sistemine baktığınız zaman kısmen Avrupa'da da destekli iki parti sistemi, Almanya'da burada partiler rejimin temel meseleleri üzerinde bir uzlaşma var. Belirttiğiniz gibi çok keskin bir dil, uçlara kayma söz konusu değil. Oylar zaten merkezde toplanmıştır. Dolayısıyla iktidarı belirleyen uzlaşmacı tavırdır ve yüzer gezer oylardır. Bu ister istemez ikinci tur uygulanan ülkelerde de bu şekilde çok uçlara kayma yerine merkezde toplanma ve aslında toplumun tamamını kucaklama şeklinde bir politika üretilebilecektir mutlaka.
Evet. Şimdi yine buradan devam edelim. Mesela partilerin ya da bu blokların bir sadık kitlesi var. Hani bir araya geldiklerinde partiye veya bu bloğa sadakat duyanlar var. Ama neticeyi her zaman onlar tayin etmiyor. Tam,
evet,
da bunlar dışında yer alan evet, oy değiştirebilen bir seçmen kitlesi var.
Evet.
Yani ikna edilmesi gereken bir seçmen, hı-hı, kitlesi var. Onlara hitap etmek de sizin de işaret ettiğiniz gibi bu kutuplaşmayı yumuşatacak, törpüleyecek bir ortalamayı, merkezi gözetme gayretini öne çıkarabilir.
Evet.
Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Ben tam da burada özellikle hani bir takım büyük problemleri olan ülkeler sadece hani bu merkezi dikkate alırlarsa mesela reform yapma bakımından bir sıkıntı açmaz yaşayabilirler mi diye benim bir endişem var. Yani sadece bu dikkate alınca mesela hani reformcu, enerjik, biraz dönüştürücü liderlerin ortaya çıkmasını engelleyen bir alan mı açılmış olur? Ne dersiniz hocam?
Yani tabii bu risk de var. Ama yine sonuçta bu kadar oy bloğunu toparlayacak bir lidere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Tabii ki burada aslında biz 2014 seçimlerinde yaşadık, sizin belirttiğiniz gibi. Aslında hani buna merkez sağ, merkez sol blok olarak da nitelendiremiyoruz. Başka şekilde nitelendirilebilir. Yani iktidar partisi ve muhalefet şeklinde bir blok oluştu. Ama çoğunluk seçim sistemlerinin özelliklerinde var. Mutlaka bir liderlik vasfının da ön plana çıkması gerekiyor. Tabii diğer taraftan, yani karşı bloktan söylediğiniz gibi lideri zayıflatma etkisi de olabilir diye düşünüyorum.
Evet, bu tabiatıyla hani yarı başkanlık olsun, başkanlık olsun, aslında hani parlamenter sistemdeki, güçlü parlamenter sistemdeki başbakanlık modeli de liderleri bir türlü öne çıkarıyor.
Kesinlikle.
Yani biz hep hani başkanlık ve yarı başkanlıkta lider vurgusunu yapıyoruz ama hani parlamenter sistemdeki başbakanlık da çok güçlü bir şeyi ifade ediyor. Liderliği ifade ediyor. Hatta bazen daha da güçlü liderliği ifade edebiliyor. Şundan dolayı partiyi tam olarak kontrol ettiği için siyasi liderlik bakımından
meclise ve yasama ve yürütmeye hakimiyeti söz konusu.
Evet. Bu bakımdan önemli. Her halükarda şuraya geliyoruz, yani bu temsili sistemde liderlik önemli bir siyasi argümana ve değerlendirme kıstasına dönüşmüş durumda. O bakımdan hani seçmenin partilerle beraber özellikle liderleri de değerlendirdiği bir dönem söz konusu. Belki de o yüzden hani başkanlık etrafında ya da yarı başkanlık etrafında o blok oluşturulması süreci bu manada liderlerin çok daha fazla hani konuşulduğu, tartışıldığı, hani üzerine biraz titrendiği bir dönemin de işareti olacak. Evet. Hani bizde son 10 Ağustos seçimlerinde bu pek böyle olmadı. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı tanınan, bilinen bir aday olmakla beraber karşısına çıkan ve bir anda çıkarılan aday hani bu manada
lider olmadı.
Lider olmadı ve aynı zamanda hani kendi tabanlarını o iki parti önce başladı, sonra 14 partiye kadar çıktı bu.
Evet.
O parti teşkilatlarını, tabanlarını motive edecek bir aday olmadı. Çünkü adayın belirlenme süreci bu manada tuhaftı. Hani kendi içlerinde bir danışma, tartışma sisteminin sonunda aday ortaya çıkmadı. Bu da önemli bir şey herhalde, değil mi? Yani adayın belirlenmesinde o bloğun içinde bir tartışmanın olması
aday
lazım.
Aday belirleme süreci ve şunu da vurgulamak gerekiyor. Fransa'da yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı partili bir kişi. Yani partili olmak zorunda, parti üyesi olmak zorunda. Ki bizim aday belirleme sürecinde buna da dikkat edilmedi. Ki yine bizim anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir diyor. Dolayısıyla parti desteği olmaksızın büyük bir organizasyonun, büyük bir seçimin gerçekleştirilmesi de oldukça zor gözüküyor.
Gerçekçi değil ama bu
gerçekçi
ifade değil,
değil mi? Gerçekçi
yani
değil.
Partisiyle ilişki kesilecek ve üstelik ikinci defa da aday olacak.
Yani bu aslında yarı başkanlık sistemlerinde ve Avrupa'da çoğu parlamenter sistemde de yok böyle bir şey. Yani biz olmayan bir şeyi aslında varmış gibi 1961 anayasasından itibaren böyle bir sistemi benimsedik. Yani partisiyle ilişiği kesilir diyor.
Evet hocam, şu an itibariyle süremizi doldurduk. İnşallah haftaya bu bahsi devam ettirelim. Bendeniz Murat Yılmaz, Profesör Doktor Faruk Bilir'e sizler adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.